Ayrım 5. Sayfa 62. 5. İlk sorunsuz pazarımızda huzur içindeydik. Nikitas ile Lela geldiler, gezmeye gidecektik. İç savaştan önce her hafta sonu Atina'nın dışına çıkardık. Daha deniz demeden sıcakta, yağmurda, karda gezerdik. Neden çekingensin dedi Nikitas, kararsızlığımı görünce. Çekingen değilim, uykum var dedim. Anna mı telefon edecek yoksa? Dün telefon etti, sanırım işler yolunda. Öyleyse kalk. Sokrates ile Avgi benzin istasyonunda arabalarıyla bekliyorlar. Lela onu destekledi. Hadi gel Katerina. Yalvarmamızı mı istiyorsun? Sensiz gezintinin tadı mı olurmuş? Nikitas da bak öyle diyor. Parantez içinde. Acaba gücendirdi mi diye kocasına şöyle bir göz attı. Bir musakka yaptım ki sorma. Suturi'ye döndüm. Ne dersin, gider miyiz? Musakka söz konusu oldu mu direnmem olanaksız. Suturi pek istekli görünmüyordum. Hayır desem dinleyecek misin dedi. Söylediği söze bak dedim. Suturi de her şeye karşı çıkmaya başlamış. Sanırım ortak cephe kuracağız dedi Lela sevinçle. Nikitas biraz şaka yapmak istediyse de o gün keyfi pek yerinde değildi herhalde. Haberler çok kötü dedi. Ne gibi? Yolda konuşuruz. Ayaküstü konuşulmaz bu konular. Evet konuşulmaz dedi Lela. Her zamanki gibi kocasını tekrarlayarak. Öğrenmekte direndim. Lela'nın konuşmasını dinlemekle yetindim. Her zaman yaptığı gibi kocasını övmeye başladı. Nikitas dedi ki, Nikitas şuna inanıyor. Hayrandı kocasına, onu sürekli olarak pohpohlamaktan hoşlanırdı. Ama bir soyluluk vardı üzerinde, utangaçlıkla karışık. Sessizce ve sabırla yoluna giden, sakin, küçücük bir nehri andırıyordu. Huyları da biraz Sotiri'ninkilere benzerdi. İkisi bir çift olsalardı kim bilir nasıl sıkılırlardı. Nikitas gürültücüydü. Doğrusu ben de ondan aşağı kalmazdım. Birimiz kartallar gibi çıkış yaptı mı, diğerimiz şahin gibi davranırdı. Genellikle duygusallığa dayanan tartışmalarımızda düşünce birliğine varamazdık. Çoğu zaman da tartışmamız kavgaya dönüşürdü. Ancak şu bir gerçek ki birbirimizden hoşlanırdık. Ama ikimiz de içten pazarlıklıydık. Bunu belli etmekten de kaçınırdık. Tartışmalarımızın çekişmeli geçmesi belki de bundandı. Nikitas huzursuz bir insandı. Açık yürekliydi ama çok sinirliydi. Kalın dudaklı, ela gözlüydü. Bakışı alaycıydı. Zaman zaman tatlı bakışlı olmasını da bilirdi. Kimya okumuştu ama acayip bir insandı. Meslek olarak gazeteciliği seçmişti. Kimya onun hobisiydi. Zekiydi, kuşkucuydu, saldırgandı. Ona entelektüel denmesine sinirlenirdi. Bunu onur kırıcı bulurdu. Her şeyi biliyor pozunda olurlar. Çok önemli kişiler olduklarını herkese kabul ettirmektir amaçları derdi. Kendilerini aydın kişi olarak öne sürenler için. Alaylı konuşmasını, acayipliklere benzeyen alışılmadık sözler söylemesini severdi. Onu dinlerken insan bir gariplik duyardı. İnsanları, yaşamı, idealleri soyuyormuş gibiydi. Anne onun için amatör derdi. Evini bir laboratuvara çevirmişti. Araştırmalar yapar, küçük keşifler peşinde koşardı. Hiçbir meslek onu çekmezdi. Bunun için de bilinmeyen, tanınmayan bir çevirmen olarak kalmak isterdi. İnsan ancak bu koşullarda namus ve bağımsız kalabilir derdi. Politik yaşamı öğrenciliği sırasında başladı. Komünist gençliğin en yüksek yönetim kademelerine çıkmıştı. Daha sonra liderlerle anlaşmazlığa düştü, sarsıldı. Arkadaşlarını terk etti, yeniden geri döndü. Sonuçta onları tümüyle bıraktı. İdeolojime bağlılığımı sürdürmem için mühür bekçilerine gereksinmem yok derdi. Ona yanlış bulan lakabını takmıştık. En parlak dönemlerimizde politik çizgimizin doğruluğu üzerinde tartışmanın yapılamadığı zamanlarda bile o yanlışlarımızı yüzümüze vurur, büyük faciaların yaklaşmakta olduğunu sezinlediğini söylerdi. Arkadaşları bu görüşlerine karşı gelirlerdi ama kendisi aldırmazdı, direnirdi. Görüşlerinin doğruluğuna inanırdı. Genellikle dokunaklı sözler etmeme ve zaman zaman onu aşağılamama karşın bana karşı saldırgan değildi. Benim bağışlanamayacak yanlışım nedir biliyor musunuz dedi bir gün. Düşünüyorum. Düşünmek son derece büyük bir yanılgıdır. Özellikle derinlemesine düşünmek. Yanlışları önceden görebiliyorum. Oysa liderlerimiz yanlışları iş işten geçtikten sonra anlayabiliyorlar. Ve tarihsel kongrelerde öz eleştiriler yaparak bunları kabul ediyorlar. Ama liderlik görevlerinden ayrılmayı düşünmezler yine de. Mücadelemizin tepesine binerler. Liderliklerini feraset yoluyla kazanacaklarına inanırlar. yetersiz olmak doğaldır. Ama yetersizliğin sürmesini sağlamak için özel bir çaba göstermek ve bu yetersizliği kutsal bir şeymiş gibi dokunulmazlık kılıfına sokmak nedir bilir misiniz? Yeter Nikita diye bağırdım. Kes artık. Ben keserim ama olaylar durmuyor. Yiğitlerimizin sandalyelerini her ne pahasına olursa olsun korumayı istemeleri herhalde nedensiz değildir. Yukarılarda bulunanları hedef olarak almak çok zordur. Çünkü bunlar kendilerini partiyle iç içe olarak görürler. Sen lider olsana, neden olmuyorsun dedi biri. Gerçek düşmanın kim olduğunu unutturmak istercesine konuşuyorsun diye ekledim ben. Şaşkınlıkla baktı ve konuşmasını sürdürdü. Budur işte dedi. Başkanın esnediği gibi esnemediğimiz için kuşkulu sayılmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Öyle bir duruma geldik ki düşünceyi rafa kaldıranın gerçek devrimci olduğu kabul edilecek. Neden bana dehşetle bakıyorsun? Gerçekten korktuğunuz, düşüncenizi söylemekten çekildiğiniz doğru değil mi? Hayallere ve putlara dokunmaktan ödünüz kopuyor. Putlarla ideallerimizi neredeyse karıştırmak üzereyiz. Yeni karşı çıkmalar. Nikitas acı duyan ama yenilmeye de niyeti olmayan bir kişi gibi başını sallıyordu. Bizi tedirgin etmesi gereken en önemli şey sizin huzur içinde bulunmanızdır. Ve sizin yerinize başkalarının düşünmesini kabullenmeniz. Hem de beyaz kart vererek. Uygun bir dogmatizmin içine kapanıyorsunuz. Araştırmaya son verdiniz. Yeni gelenle ilgilenmiyorsunuz artık. Mücadele, iktidarı ellerinde bulunduran birkaç yanılmaz kişinin değil, hepimizin. Yapılan ters işlerden tümümüz sorumluyuz. İşte bu sorumluluk duygusunu uyandırmak istiyorum sizlerde. Buna benzer tartışmalarda herkes konuşurdu, Lela bile. Ama her zaman amacı kocasına olan hayranlığını vurgulamaktı. Yalnız Soturi hiç ağzını açmazdı. Ne gerek var bu kadar söz ederdi? Hiç yanlış yapmadan bir mücadeleyi sürdürmek olası mı? Mesugöy'e doğru yola çıktık. Sunion'a gidecektik. Sokrates'in sağlam bir arabası vardı, hızlı severdi. Obur gözlerimiz hızla geride bıraktığımız şekilleri, renkleri yutuyordu sanki. Küçük tepeler, koyu kırmızı tarlalar ve her yerde kehribar üzümleriyle sonsuz bağlar. Her yanda reçine ve kekik kokusu, arada zeytin ağaçları ve bodurçam ağaçları bir görünüyor, bir itiyordu. Ve parça parça mavi deniz. Büyük kız tüm bunları bir soyut resim duygusunu veriyordu. Gözden ırak bir yerde küçücük bir liman bulduk. Tam başkanın istediği gibi. Gezintilerde Nikitas'a böyle derdik. Sokrates ve karısı port bagajı açıp içinden bir sürü küçük sürprizler çıkardılar. Bir küçük buzdolabı, bir plastik sandal, katlanmış koltuklar, yataklar, şemsiyeler. Hepsi de ithal malı şeyler. Her gördüğümüz şeye hayranlığımızı gösterdikçe sevinçle gülüyorlardı. Ben acı duydum. Bu arkadaşlar devrimci ideallerini bu ıvır zıvır plastik şeylerle değiştirmişlerdi. Sokrates bir zamanlar meslek edinme konusu üzerinde pek durmazdı. Politik savaşım onun için önde gelirdi. Şimdi artık önemli bir makine mühendisidir. Aldığı işleri yetiştirmekte güçlük çekiyor. Duyguları ve ideolojisi bakımından halkın yanında yer almak isterdi. Ama polis buna engel olmak için elinden geleni yaptı. Binlerce kişiye uyguladığı yöntemi uyguladı. Ya pişmanlık dilekçesi verirsin ya da sürgüne gidersin. Bundan kaçınmak için çok uğraştı. Güçlü yakınlarının yardımını istedi. Ama savunmasını üstlenenler onu daha da güç duruma düşürdüler. Sonuçta pişmanlık dilekçesini imzalamak zorunda kaldı. Buna en büyük tepkiyi de karısı göstermişti. Oysa karısı Avgi doğuştan korkak bir kadındı. Ama yiğitliği severdi. Aydın bir burjuva çocuğuydu. Metaksas diktatoryası sırasında o rejime karşı gelenlere katıldı. Diktatoryalar her zaman devrimcilerin saflarını güçlendirirler. O dönemde Avgi çekinmeden savaşçılarla birlikte çalıştı. Öylesine ki İçişleri Bakanı Maniadakis onu tutuklattı, hapse attı, Hint yağı içirtti, buzların üzerine oturttu. Kimi güçlü yakınları araya girdiler. Bir bankacı, bir bakan, bir general. Ve pişmanlık dilekçesinden de sürgünden de kurtuldu. Sokrates ve Avgi'yi korkaklık ve mücadeleden kaçmakla suçlamamıza kızardı Nikitas. Onları mücadeleden uzaklaştıran korkaklıkları değil. Gerçi korkaklık doğal ve insana özgü bir tutkudur. Saygı göstermemiz gerekir. Sorun bu değil. Eski mücadele arkadaşlarımızı bizden uzaklaştıran uyguladığımız politikadır. Mücadelemiz artık ortak bir sorun olmaktan çıkmıştır. Öne sürülmek istenen baş kaldırma psikolojisi yanlıştır. İleride yapılacak tarihsel bir kongrede şu gerçek ortaya atılacaktır. Yenilgimizin nedeni müttefiklerden yoksun olmamızdır. Aferin hoca, yine bize gereken dersi verdin dedik alayla. Hep birlikte denize girdik. Soteri'den başka hiçbirimiz doğru dürüst yüzme bilmiyorduk. O yüzmeye başladı. Bizler de birbirimizi ıslatmaya, oynamaya koyulduk. Sonra kumun üzerine uzandık ve bir roman üzerine başlattığımız tartışmayı sürdürdük. Nikita yine müdahale etti. Bilgiçliğimize ve kültürel kaygılarımızı alay etmeye başladı. Gezinti sırasında denize, gökyüzüne, bir küçük yaprağa, bir küçücük taşa, bir böceğe bakmaktır önemli olan. Avgin'in çantadan çıkardığı kitabı kapatmak üzere elini uzattı. Artık fazla zalim olmaya başladı. Neredeyse her şeye yasak koyacak dedi Avgi. Pas aldım. Ama masallara, kumda kovalarla, küreklerle oynamaya izin var dedim. Karşı saldırıya geçmiştik. Aklınızca benimle alay ediyorsunuz. Büyük yanılgı. Başa çıkamazsınız. Sokrates ile çevreye gezen Soteri elinde kocaman bir ahtapotla döndü. Herkes yaşa diye bağırmaya başladı. Ben yakalamadım, o teslim oldu dedi Soteri. Bir yandan yemek yiyor, bir yandan şakalaşıyorduk. Gerçekleri düşünmekten, konuşmaktan çekinmiyorduk. Ama bir de Nikitas'ın bize söyleyeceği haberler vardı. Bir ara Sokrates ile Avgi bir iş için Sunio'ya gitmeye kalkıştılar. Kahvede bazı yabancılar var, bizi bekliyorlar. Çabuk döneriz dediler. Bizi avutmak mı istiyorsunuz? Dilediğinizce geç kalın. Seviniriz dedi Nikitas onlara takılarak. Yalnız kalınca bir sessizlik çöktü. Neşe bir maskeymiş sanki. Çıkardık attık. Nikita'nın kuru ve şaşkın yüz anlatımı beni korkutmaya başladı. Bize söyleyeceği haberin yeni bir yanlış karardan başka bir şey olmayacağına inanmıştım. Biz bunu önceden tahmin ettik dedi birdenbire. Bir yakınımızın kanser hastalığına yakalandığını söyleyen bir doktor edasıyla. Neyi tahmin ettik diye sordu. Tüm tatsız gelişmeleri, Vici'de her türlü direnme durdu. Yani, gerçekte diyeceğim, demokrat ordu yok artık, her şey bitti. Nasıl böyle konuşursun dedim ve kuşku bulutunu dağıtacak bir şeyler söylemesini bekledim. Keşke benim yorumum yanlış olsa. Günlerdir duyuyor ve inanmak istemiyordum. Müdürün bürosuna askerler, politikacılar sevinçle dalıyor, savaşın bittiğini söylüyorlardı. Dün bu söylenenleri doğrulayan bir haber geldi. Gazetelerde ulusal ordu, iyiliksever Amerikalılar, Papagos'un askeri dehası ve Van Fleet için özel sayı hazırlanıyor. Dona kaldık. Hiçbirimiz düşündüklerimizi söyleyemiyorduk. Kısa bir süre sonra Lela, yenilgiyi kabul etmek eğiliminde olduğunu gösteren bir soru sordu. Acaba terör gevşer, halkı rahatlar mı dersiniz? Cömertçe davranmalar ve demokratik özgürlükler beklemeyin dedi Nikitas. Sağ, sert bir yönetim biçimi uygulayacak. Ölümü gözleriyle gördü. Güveni yok, korkuyor. Ne halk ne de hak ondan yana. Tek desteği Amerikalılar. Amerikalılar da gerek kuracakları üsler, gerekse yapacakları ekonomik yatırımlar için kimi garantiler isteyecekler. Durumun çok açık olması isteminde bulunacaklardır doğal olarak. Sonunda sen de kabul ettin dedim ona saldırmayı hiç düşünmeden. Sen hep bizim yanılgılarımızı söylerken ben hep şunu düşünürdüm. Yanılmamaya çalışsak ve bunu başarsak bile İngilizlerle Amerikalılar iktidarı vermek şöyle dursun, soluk almamıza bile izin vermeyeceklerdir. Sinsice savaştılar, ülkemize düşman gibi, faşist gibi değil, sözde özgür dünyalarında bizim de demokratça yaşayabilmemiz için bize yardım etmek üzere geldiler. Nikitas beni sessizce dinliyordu. Ortak acı bizi o an birleştiriyordu ama çabuk sinirlendi, ses tonunu yükselterek konuşmaya başladı. Tüm bunları düşünmeli ve davranışlarımızı ona göre ayarlamalıydık. Elde ettiklerimizi düşlerimizle, yüreğimizle korumalıydık. Ne bekliyorduk sanki? Böylesine güçlü bir halk hareketini Amerikalılar destekleyecekler miydi? Hem de nerede? Güneydoğu Avrupa'nın duyarlı bir bölgesinde. Birleşik Amerika için, Türkiye dışında köprü başı sayılan Balkanlarda. Ciddi konuşalım. Kritik zamanlarda sözünü ettikleri özgürlük, bağımsızlık, self-determinasyon ilkelerine saygılı olmalarını mı beklediniz? Ben, diplomatik çevrelerde konuşulan konulara inanmakta hiç tereddüt etmiyorum. Yalta'da büyük güçlerin dünyanın yetki alanlarını yeniden düzenledikleri doğru mu değil mi? Ülkemiz anlaşıldığına göre batılılara kalmış. Bir Yunan olarak acı duyuyorum, öfke duyuyorum. Ama sorumluluğu Stalin'e yüklemek doğru olmaz. O, sosyalizmi uluslararası satranç masasının üzerinde oynuyor. Bir yerde bir asker yitirecek, başka bir yerde bir kale kazanacak. Sorun bizim ne yapacağımızdır. Dost ve düşmanlara karşı stratejimiz, taktiğimiz ne olacak? Ağzımı açıp konuşamıyorum. Beynim yavaşçacık acıyla, tıpkı bir kör gibi umutsuz, yavaşçacık sağa sola dokunarak acıyla tüm bunların şekil ve genişliğini kavramaya çalışıyordu. Garip olan nedir Katerina biliyor musun? Zamanında ve bilinçli olarak hiçbir şey yapmadık. Eyleme geçmemiz gerekli olduğu zamanlar demokratik devrimin bize daha yararlı olacağını düşündük. Demokratik devrim gerektiğinde silahlı çatışmayı yeğledik. 1946 seçimine katılamamamız buna yerinde bir örnektir. Bu en trajik yanılgımızdı. Zaharyadis o kararı neden aldı? Seçime katılmamanın yasal olanakları terk etmek olduğunu biliyor muydu? Ve ardından silahlı çatışma. Yol göstericimiz Kapitan Brutus'tır dendi. Ama hangi koşullarda, kimin desteği ve hangi hazırlıkla? Tüm Yunanistan elimizdeyken böyle bir karar almak istemedik. O zamanlar tüm halkımız birlikti ve bizden yanaydı. Ayrıca parlak bir de ordumuz vardı. O sıralarda sağ felç olmuştu, küçülmüştü, bir kenara çekilmişti. İşbirlikçi olarak suçlanıyordu. Devlet dağılmıştı, ordu yoktu, polis örgütü yoktu. İngilizlerle Amerikalılar da ülkeye ayak basmamıştı. O sıralarda gerçekten güçlüydük ama biz ne yaptık? Tito gibi iktidarı elimize alacağımıza demokratik devrim dedik ve Lübnan ile gazete anlaşmalarını imzaladık. Bu arada neler oldu da değişmek gerekliliğini duyduk. İşte sorun burada. Her zaman bir sonraki davranışımız, bir önceki davranışımızın inkarı oldu. En mantıksız çelişkilere düştük. Bir sağa bir sola yalpaladık durduk. Gazerta ve Lübnan anlaşmalarından Aralık Savaşı'nı ve sonra 2. Çete Savaşı'nı hazırladık. İngilizlerimize saldıracaklarına inanmamız olanaksızmış. Neden inanmamak? İngiliz emperyalizmin ne olduğunu bilmiyor muyduk? Orta Doğu'daki tahriklerini ve bunun sonucunda Elen ordusunu demokrasi ilkelerine bağlı diye dağıtmamış mıydı İngilizler? Daha sonra Churchill, işgal edilmiş bir kentte bulunuyormuşçasına davranın diyerek ülkeye gönderdiği askerlere, daha sonra kendisinin de Atina'ya gelmesine rağmen yine de niye inanmakta güçlük çektik? Sıkı ise gel al demekten çekinmedik. Bu sözün anlamı neydi? Biz güçlüyüz, savaşır ve yeneriz demekti kuşkusuz. İyi ama neden 15 gün kadar sonra Atina'yı ve bir süre sonra da tüm Yunanistan'ı terk ederek ve Varkiza Anlaşması'nı imzalayarak işgal sırasındaki savaşçıları faşizmin pençesine bıraktık? Bu savaşçılar bugün yüzer yüzer kurşuna diziliyorlar. Varkiza'dan sonra yine demokratik devrimi anımsadık ve bunun propagandasını yaptık. Sonra birdenbire 1946 seçimlerine katılmama kararı aldık. Bu garip bir tartışma biçimidir dedim. Olayları nedenlerinden ayrı görüyorsun. Aralık olayından söz ediyorsun ama şunu hatırlatmak istemiyorsun. Basit. Silahsız bir gösteriyi komünist ayaklanması olarak nitelediler ve kan döktüler. Ve en önemlisini göz önünde bulundurmak istemiyorsun. Churchill'in amacı politik krize çözüm bulmak değil. EYAM'ı yok ederek Yunanistan üzerindeki egemenliğini yeniden kurmaktı. Çok doğru. Bunu kimse inkar edemez. Önemli olan bizim kurulan pusuların içine neden düştüğümüzdür. Onların çok güçlü olduklarını kabul ediyor musun? Ama biz planlarını bozabilecek durumda değil miydik? Bunlar temize çıkarır mı bizi? Yeni bir şey öğrendim. General Grigoriadis'ini anlattı. Bir gün gerçek olduğu ortaya çıkarsa bizi yönetenlerin ve onların yolunda giden bizlerin nasıl itham edileceğimizi bilir misin? Zariadis seçime katılmama kararından vazgeçmiş, politik bürodan birileri onu ikaz etmiş olabilirler ve adamlarına seçim listelerini hazırlamalarını söylemiş. Ama geç kalınmış. Geç kalınmış. Duyuyor musun? Hazırlık için verilen süre sona ermiş. Bunu doğrulayan başka bir şey de duydum dün. Başbakan tanınan süreyi uzatmaya hazırmış. Ancak buna İngilizlerin izin vermeleri gerekiyormuş. Ama onlar işlerini çok iyi bilen patronlar gibi na buyurmuşlar. Elbette ki bizim işlerimizi yoluna koymamızı istemezlerdi. Seçime katılmama kararımızı gökte ararlarken yerde buldular. Zariadis kendi yanındaşları olsaydı ancak böyle bir karar alabilirdi. Böylece Bevin bizim için ancak %9,3 alabilirler demiş. Ve bu rakamın üstüne çıkmamız sürekli engellenmekte. Bu seçime katılmamanın günahını çekiyoruz bugüne kadar. Ve Tanrı bilir ne zamana kadar çekeceğiz. Umutsuzluktan ağlamak geldi içimden. Bu söylediklerini çoğu uzun zamandan beri benim de kafamı kurcalıyordu. Ama inanmaya cesaret edemiyordum. Daha doğrusu söylemekte güçlük çekiyordum. Böylece dağda kurulan ayrı bir komünist hükümet olayını yaşadık. Bundan aldığımız yaraları bilirsin. Tüm olumlu koşulların bozulmasını, düşmanın güçlenmesini, Amerikalıların gelmesini bekledik sanki. Ve sonra, son derece önemli güçlerimizi gençleri kentlere bırakıp dağlara çıktık. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi kalın kafalı Kutvis, tecrübeli Elas komutanları ile anlaşmazlığa düştü. Cepheden savaşacak muntazam ordu kurulsun istedi. Oysa Marcos, hareket yeteneği üstün, çete birlikleri kurulmasını önerdi. Bunlarla terörü bastıracak, düşmanı barışa zorlayacaktık. O anda bile otoriteyi savunma gereğini duydum. Ama hangi otoriteyi? Yeter diye bağırdım ve iki elimle şakaklarımı sıktım. Nikitas allak bullak olduğumu görünce. Üzgünüm dedi ve sustu. Savunmak istediğim yanlışlarımız değil, umutlarımız, geleceğimizdi. Bunu acaba anlayabilmiş miydi? Ölenlerimiz ne kadar şanslı dedim. Yaşamlarını yitirdiler ama hayallerini kazanabildiler. Nikitas'ın bakışı yumuşadı. Okşar gibi baktı bana. Bak Katerina dedi dostlukla. Benim çöpe atılacak bir insan olduğuma inanabilir misin? Eleştirilerimin, Tun'un ne olursa olsun, iştenlikle yapıldığına, mücadelenin, ayrıca işçi sınıfının bağlı bulunduğu partinin zor günler geçirdiğinden üzüntü duyduğuma, kaygı duyduğuma inanmalısın. Buna inanmasaydım burada olmazdım dedim. Yine alaycı bir tavır takındı. Övgü gibi geliyor bu söylediklerin. Neden? Sana hayran olduğumu söylememi mi bekliyorsun? Evet bunu isterdim senden ve şuna inanıyorum. İstediğince karşı gel. Söylediklerim sana inandırıcı geliyor. Bunda hiç kuşkum yok. Yanılıyorsun dedim. Biz ikimiz olaylara değişik açılardan bakıyoruz. Kötülüklerden, yanlışlardan arınma isteğin zamansızdır. Bizim için kötü koşullarda amansız bir savaşımın içindeyiz. Savaşın verdik demen gerekir. Oysa şimdi içini çekti. Her şey bitti demiyorum. Bir halk ayaklanmasının kökleri derin olur, tükenemez. Yeter ki biraz yardım görsün. Bu yardımı deniz kenarında tartışmakla sağlıyoruz öyle mi? Üstelik kumda güneşlenerek. Yapma be. Gizlendiğimiz yerlerde olsun, olumlu özelleştir yapabilecek duruma gelelim. Sen zeki bir kadınsın Katerina. Mesleğinden de uzaklaşmanın neden olan salaklıkları, daha doğrusu uygulanan kimi yöntemlerin hafifliğini görüyor ve anlıyorsun. Bu bakımdan dar görüşlü olmaman gerekir. Sinirlendim, sözünü kestim. Hiç de öyle değil. Kişilerle ilgili durumlardan destek mi alacaksın? Sen liderlere dokunmaktan çekiniyorsun. Onların yanlışlarını açıklamaktan korkuyorsun. Son derece safsın. Entrikalar sonucu hiç de demokratik olmayan merkeziyetçiliğe kurban gittiğini unutma. Kişi olarak haksızlığa uğraman ve acı duyman beni yanlış sonuçlara götürecek düşüncelere kapılmama neden olamaz. Sonuçlar değil, olaylardır önemli olan. Her neyse, gereksiz yere kalplerimizi kırmayalım. Gel denize girelim. Neredeyse ötekiler de gelir. Dönme zamanı geldi. Kalkmam için elini dostlukla uzattı. Yalnız kalmak istiyorum dedim. O günkü tartışmalar sağlam temellere dayandığını bildiğim, kutsallığına inandığım, değişmez olduğunu sandığım inancımı sarsmaya başlamıştı. Bir hareketin yanlışlar sonucu yok olduğuna inanmak çok güçtür. İnancımız gerçektir, yanlış değildir, yanlış değildir diye bağırdım umutsuzlukla ve birdenbire yükselen o sese ben de şaşakaldım.